Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. Rabbimize hamd ederiz. Ve Abdullah İbni Abbas'ın rivayetleriyle karşı karşıyayız. 2312. rivayet şöyle: ümmetimden Kur'an okuyan kişiler çıkacak, ancak onlar okun avı delip çıktığı gibi İslam'dan çıkacaklar. Kur'an okuyacaklar fakat okudukları Kur'an'ı Allah adına, Allah dedi diye, Allah'ın dinini yaşamak adına değil de başka niyetlerle, başka amaçlarla deforme ederek, bozarak ya da kendilerine göre ayetleri yeniden dizerek meydana getirecekler. Rabbim korusun. Sanki şöyle aklıma geliyor. Bir insanı parçalasak, Allah muhafaza, gözünü, kulağını, elini, ayağını bir böyle bezin üzerine koysak, sonra onları kendi kafamıza göre yeniden birleştirsek, ortaya çıkan şey hep insanın uzuvlarından kullanılmasına rağmen bir insan değildir. Kertenkeleye benzer olabilir, başka bir varlığa benzer bir hayat verebiliriz ona ama artık insan değildir. İslam da Allahu Teala'nın indirdiği bir nizamdır ve Allahu Teala'nın istediği gibi yaşanılır. Onu parça parça edip kendimize göre yeniden organize ettiğimizde ortaya çıkan din İslam olmayacaktır. Kur'an okuduğu halde insanlar nasıl saparlar? Ama tarihte de Tevrat okuduğu halde sapanlar, Hristiyanlar var İncil okuduğu halde yoldan çıkanlar. İşte böyleleri olacak diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Rabbim muhafaza buyursun. Yani Allah'ın kelamını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini onun kastına göre, onun istediği şekilde yaşamayı, uygulamayı, anlamayı bize lütfetsin. Yeryüzü sistemlerini ayakta tutmak adına İslam'ı kullananlardan olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Rabbim muhafaza etsin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 2313. rivayeti okuyoruz. Abdullah İbni Abbas bize aktardı. Dışarıdan gelen tüccarları yollarda karşılamayın, satacağınız hayvanın sütünü memesinde biriktirmeyin ve müşteri kızıştırmayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İslam hayatın her tarafına dokunan bir din. Burada da ticaret var. Dışarıdan gelen kimseleri, köylüleri yollarda karşılayıp ellerinden mallarını alarak şehirdeki insanlara farklı fiyatlarla satmayı yasaklıyor İslam. Adam gelsin kendi malını kendisi satsın. Yine satacağınız hayvanın sütünü memesinde biriktirmeyin. Böylece daha şişman, daha gelişmiş bir hayvan gibi görünmesin. Üçüncüsü de müşteri kızıştırmayın. İnsanların daha farklı alabilmeleri adına müşterileri kızıştıracak hareketlerde bulunmayın. Diyor ki bunu parayla pulla alakalı olan dostlar daha rahat anlayacaklardır. Rabbim muhafaza eylesin. Müslüman Allah'tan gelen rızkın değişmeyeceğinin bilgisindedir ve belki yeminler ederek, müşteri kızıştırarak mala revaç verebilirsin ama bereket veremezsin. Kaybolur gider. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2321. rivayeti yine Hazreti İbni Abbas'tan dinleyeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geçerken ben namaz kılmanı yasaklamamış mıydım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu azarladı. Benzer bir rivayeti daha evvel de okumuştuk ama farklı burada bilgiler var. Ebu Cehil Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geçerken Efendimiz'e saldırıyor. Ben namaz kılmanı burada yasaklamamış mıydım diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gayet rahat, mert bir tavırla onu azarladı. Ebu Cehil bunun üzerine neden beni azarlıyorsun ey Muhammed? Vallahi sen de biliyorsun ki Mekke'de benden çok destekçisi olan yoktur. Yani bizim ekip, bizim grup, bizim ahali, bizim parti, bizim yapı kalabalığız. Benim elemanlarım, benim parlamenterlerim, benim ekibim daha fazladır gibi bir ifade kullandı. Sanırım Alak suresindeki kelimeyi açıklamak adına bunları söylemeye çalıştım. Böyle söyledi. Bunun üzerine Allahu Teala Alak suresinin 17. ayet-i kerimesini indiriyor ve Cebrail aleyhisselam bu kelimelerle geldi. Felyed'u nadiye. Haydi o zaman taraftarlarını çağırsın dedi Allahu Teala. Biz de çağıracağız zebanilerimizi diye devam etti ayet-i kerime. Eğer gerçekten kendi gücüne, kuvvetine, ekibine, adamlarına, siyasal ve sayısal gücüne güvenen, ekonomik gücüne güvenen Ebu Cehil'e Allahu Teala bu şekilde meydan okudu. Hadi çağırsın bakalım. Biz de çağıracağız zebanilerimizi dedi. İbn Abbas bunu şöyle açıklıyor. Vallahi eğer taraftarlarını çağırsaydı onu azap zebanileri yakalarlardı ve işini bitirirlerdi diyor. Dolayısıyla yeryüzü güçleri karşısında Müslüman ezilmeyecek. Onların ekibi, adamı, grubu çok olabilir. Müslüman bir kişi bile olsa İbrahim Aleyhisselatü Vesselam gibi onu yok etmeye, harcamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Rabbimizin yolunda yürüyen bir insan için ölüm vardır ama sonu cennet olan bir hayattır bu. Dolayısıyla bundan başka bir korkumuz da yoktur. Cehenneme düşme endişemizin dışında hiçbir endişemiz yok. Amelimizi Allah adına yaptığımızda da cennet bizi bekliyor. Yeryüzü güçlerine prim vermiyoruz. Onlara yüz vermiyoruz. Onlardan korkmuyoruz. Belki bir takım acılar, kederler yaşatabilirler ama bu dünya geçici bir dünyadır. Biz bunun farkındayız. Onlara da bunu hatırlatacağız. Diyeceğiz ki siz şu geçici olan günlerde bir şeyler yapabilirsiniz belki ama bilin ki Allah'ın dini yok etmeye ve Allah'ın elçilerini bitirmeye gücünüz yetmeyecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. İbn Abbas Hazretlerinin rivayetleriyle birlikteyiz. 2323. rivayet şöyle. Sizden hiç kimse yoktur ki yanına şeytanlardan bir arkadaş verilmesin buyurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani mutlaka bir garinimiz var, bir arkadaşımız var. Bize dostluk yapmıyor ama yanımızdan da ayrılmıyor. Sürekli vesvese veriyor, kederlendirmeye çalışıyor. Yönümüzü bozmaya, hedefimizi saptırmaya çalışıyor. Evhamlarla bizi korkular, hüzünlere garg etmek istiyor. Böyle bir adam var, böyle bir arkadaş var. Şeytanlardan birisi olacak hep yanımızda. Bundan kaçışımız mümkün değil. Orada bulunanlar dediler ki, ya Resulallah, sana da mı? Yani hepimize dedin ama sana da mı durum böyle? Evet dedi Peygamberimiz, evet bana da. Ancak Allah ona karşı bana yardım etti de o Müslüman oldu dedi. Yani teslim oldu. Bu Müslümanlık ne şekilde bunu bilmiyorum. Şerhlere bakmak lazım. Ama Müslüman oldu. Galiba teslim oldu Allah'ın Resulüne. Ona eziyet etme durumu yok. Ona evham verme imkanı yok. Vesvese verme imkanı yok diye anlayacağız. Allahu Alem, Rabbim en iyisini bilir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Ve Miraç'la ilgili bir rivayet var önümde şimdi. 2324. rivayet. İbn Abbas Hazretleri aktarıyor. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı zaman cennete girince bir yerden bir fısıltı işitti. Ve dedi ki ey Cebrail bu nedir? Cebrail aleyhisselam bu müezzin Bilal'dir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraçtan inip insanlarla buluşunca Bilal kurtuldu. Onu falan yerde gördüm dedi. İbn Abbas dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musa ile karşılaştı o gece. Musa aleyhisselam onu selamladı ve merhaba ümmi peygamber dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun esmer benizli, uzun orta boylu, uzunla orta arası demek ki, saçı kulaklarının hizasında veya daha yukarıda olduğunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ey Cebrail bu kimdir? Cebrail aleyhisselam bu Musa'dır cevabını verdi. Yola devam etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İsa aleyhisselatü vesselamla karşılaştı. İsa aleyhisselam onu selamlayınca ey Cebrail bu kimdir diye sordu Efendimiz. Cebrail aleyhisselam bu İsa'dır cevabını verdi. Resulullah devam etti ve yaşlı, heybetli bir ihtiyarla karşılaştı. Karşılaştığı herkes Resulullah'a selam veriyordu. Efendimiz ey Cebrail bu kimdir diye sordu. Cebrail bu baban İbrahim'dir, atan İbrahim'dir cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme bakınca bir topluluğun leş yediğini görüp ya Rab sen koru bunlar kimdir ey Cebrail diye sordu. Bunlar insanların etlerini yiyenlerdir. Yani gıybet eden, dedikodu yapanlardır dedi. Sonra kırmızı ve mavi, kel ve toz toprak içinde bir adam görüp ey Cebrail bu kim dedi. Cebrail aleyhisselam bu deveyi boğazlayan kişidir dedi. Biliyorsunuz Salih Aleyhisselam'ın peygamberliğinin bir delili olarak Rabbimiz kayanın içinden çıkan bir deve mucizesi göndermişti. Bu Allah'ın devesi Nakatullah. Deve onlara Allahu Teala'nın yeryüzündeki hakimiyetini işaret etti. Fakat bunu bitirmek, yok etmek istediler. Ve dokuzlu çete kendi aralarında anlaştılar. İçlerinden en azgınını daha da öne sürdüler. O da saldırdı, deveyi kesti. Fe'akaruha değil mi? Onun ayaklarını kesti ve deveyi bu şekilde öldürdü. Bu deveyi kesen, boğazlayan kişidir cevabını verdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi cehennemde onu Rabbimizin elçisine bir gösterim gecesinde gösterdiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya girince yine o gece namaza durdu ve baktığında bütün peygamberlerin onunla namaz kıldıklarını gördü. Namaz bitince kendisine biri sağından, biri solundan olmak üzere birinin içinde süt, diğerine bal olan iki bardak verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bardağı alıp sütten içince bardağı tutan fıtrata uygun hareket ettin dedi. Yani seçtiğin hayat modeli fıtrata uygun olacak anlamına geldi bu tavırda. Geceye dair Hazreti İbn Abbas'tan bilgiler alıyoruz ve bir sıralama da yok. Yani öncesini sonrasını bilmeden bize o geceki görüntülerden bir takımlarını söyledi Hazreti İbn Abbas, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den duyup öğrendiği kadarıyla. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2329. rivayet şöyle. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize merhamet göstermeyen ve iyiliği emredip kötülüğe engel olmayan kimse bizden değildir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize merhamet göstermeyen ve iyiliği emredip kötülüğe engel olmayan kimse bizden değildir. Müslüman kendisinden büyük olanların kendisinin babası, amcası, dayısı yerinde olduğunu bilir. Kendi ailesinden olsalar da olmasalar da onlara karşı güzel efendi davranır, saygıyla davranır. Küçüklerini ise oğlu bilir, çocukları, kızları bilir ya da kardeşleri bilir. Onlara da aynı şekilde merhamet ile davranır, güzel davranır. Bu Müslümanların tavrıdır. Müslümanlar böyle olmalıdırlar. Müslümanım diyenin ahlakında bunlar yerleşmelidir. Öte yandan Müslüman kötülüğe karşı hassastır. Allah-u Teala'nın sevmediği şeylerin hayatta olmasından bizardır. Bu noktada onları gördüğünde hemen ya ikaz edecektir, ya gönlü hoş olmayacak bir şekilde tavrını belli edecektir, ya da durdurmaya gayret edecektir. Ama iyiliğin inşası, Allah-u Teala'nın istediği bir hayatın hayatta yer bulması için de bir kavgası, bir mücadelesi olacak. Marufun, iyiliğin yeryüzünde şekillenmesi için de bir çabası olacak Müslümanın. Ve bu noktada gücü olduğunda bunları gerçekleştirecek. Bu son dediğimi ifade etmeye gayret edeyim. İslam'ın yeryüzünde hakim olduğu bir ortamda Müslümanların bir gücü kuvveti vardır. Dolayısıyla iyiliği emredecek pozisyonda kötülüğü engelleyebilecek bir durumdadır. Eğer böyle bir gücü kuvveti yoksa iyiliği emretme gücü yok. Kötülüğü yasaklayabilme imkanı yoktur. Ama böyle durumlarda da yine marufun yani Allah'ın istediği hayatın şekillenebilmesi için çabanın içinde Allah'ın istemediği bir hayatın tükenmesi için de bir gayretin içinde olması gerekir. Yapamıyorum, iyiliği emredemiyorum, kötülüğü de engelleyemiyorum, boş ver deme durumunda değildir. Yani özel olayları engelleyemeyebilirim. Bir içki içenin elinden şişesini alamayabilirim. Ama genel anlamda Müslümanların Kur'an'la tanışması için Peygamberin yolunu yol edinmeleri için bir gayretin, bir kavganın içine girmem gerekir. Yapmamız gereken şey budur. Değilse bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Bunları yapmayan kimse bizden değildir. Yani Müslümanca bir ahlakı, Müslümanca bir yapısı yoktur. Bu başkalarının özelliğidir. Rabbim bizi korusun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim. Abdullah İbn Abbas Efendimiz'den rivayetlerle birlikteyiz. 2330 dördüncü rivayeti okuyacağım inşallah. Peygamber Efendimizin hanımlarından Cüveyriye'nin adı Berre idi. Berre doğruluk, güzellik, iyilik anlamına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Berre'nin yanından çıktı gibi anlam verildiği için, yani doğruluktan ayrıldı, iyilikten ayrıldı gibi bir anlam çağrışımı olduğundan bu isimden hoşlanmadı da onu Cüveyriye olarak değiştirdi. Genç hanım falan anlamına geliyor herhalde o da. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra onun yanına uğradığında Cüveyriye, ey Allah'ın Resulü, en son gördüğünden beri burada Allah'ı tesbih ediyorum dedi. Yani Efendimiz'e yaptığı bir güzel ameli sundu. Onun onayını istedi sanki annemiz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanından çıktıktan sonra şu sözleri söyledim ki tartılacak olsa senin bugün sabahtan beri söylediklerinden ağır basarlardı. Allah'ı yarattıkları sayısınca tesbih ederim. Allah'ı razı olacağı kadar tesbih ederim. Allah'ı arşının ağırlığı kadar tesbih ederim. Allah'ı sözlerinin mürekkebi kadar tesbih ederim. Yani bunlar öyle bir tesbihat ki bütün bu tesbihin, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cüveyriye'nin yanından ayrılıp geriye dönünceye kadar Cüveyriye annemizin yaptığı tesbihlerden daha çok olduğunu ifade ediyor Resulullah. Yani bunu söylüyor. Bundan sonra bunu de diye teşvik ediyor ona. Subhanallahi adede ma halakallah. Subhanallah rızae nefsi. Subhanallah zinete arşi. Subhanallah midade kelimati diyeceğiz. Allah'ı yarattıkları sayısınca tesbih ederim. Allah'ı razı olacağı kadar tesbih ederim. Allah'ı arşının ağırlığı kadar tesbih ederim. Allah'ın sözlerinin mürekkebi kadar tesbih ederim. Üzerinde konuşulsa çok söz söyleyebileceğimiz cümleler olacak. Ama devam edelim okumaya inşallah. Biz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 2340. rivayete doğru gidiyorum. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Sağlık ve boş vakit insanların çoğunun kıymetini bilmediği Allah'ın iki nimetidir. Es-sıha ve'l-fera. Bu iki nimet insanlara Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerdendir. Fakat insanların büyük bir bölümü, çoğu bu nimetlerin kadri kıymetini bilmez ve onun gereğini yapmaz da kaybederler. Sağlık, Allah-u Teala'nın bize verdiği afiyet, vücut ve bir de boş vakit, yani Rabbimizin bizim için verdiği ömür. İnsan ömrünün ve kendisine verilen şu bedenin, şu imkanın kıymetini bilmiyor. Hayat zaten bu ikisiyle yürümektedir. Ben ve zamanım, içinde yaşadığım hayat benim için en önemli olandır. İnsan bunun değerini, kıymetini bilmiyor. An be an kayboluyor vaktimiz. An be an daralıyor ölümle aramdaki süre. Ve insan buna karşı çok vurdum duymaz. Öte yandan kendisi de kaybolup gitmekte. Gün gün erimekte, gözü az görmekte, kulağı az duymakta, eli az tutmakta. İnsan bunun değerini bilmiyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2340. rivayet okuduk elhamdülillah. 2349. rivayeti okuyacağım. Abdullah İbni Abbas Hazretleri bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu sırasında gecenin sonuna doğru mola verip uyudu. Uyandığında güneş doğmuştu. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e ezan okumasını emretti. Ezandan sonra da iki rekat sabah namazını kıldı. İbn Abbas diyor ki bu ruhsata, yani sabah namazının kaza edilmesi ruhsatına karşılık dünya ve içindekilerin benim olmasını istemem. Olay bir daha anlamaya çalışalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk sırasında gecenin son bölümünde mola verdi ve kim nöbetçi kalacak? Bilal denildi. Hazreti Bilal, yani ben dururum nöbette dedi. Herkes uyudu. Bilal Efendimiz de uyudu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk uyananlardandı. Güneş doğmuştu. Sabah namazının vakti geçmişti. Ve Bilal'e Efendimiz ezan okumasını emretti. O da okudu. Ve ardından Peygamber aleyhissalatü vesselam sabah namazının iki rekatını kıldı. Kaza olarak kıldı. İbn Abbas diyor ki bu çok değerli bir ruhsat. Yani bunu karşılık Efendimizin sabah namazını bile isteye değil, böyle uyumayla ya da unutmayla kaçıranlar için Allah-u Teala'nın verdiği bir ikram bu. Bu ruhsat dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı benim için. Ben başkasını istemem, bu benim için çok daha önemlidir deyiveriyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla ilgili bir bölüme geldim. 2357. rivayet. Abdullah İbn Abbas bize bir hatırayı naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı ve onun yıkanmasıyla alakalı. Bir topluluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yıkamak için toplandıkları zaman evde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi Abbas bin Abdülmuttalib, Ali bin Ebu Talib, Fadıl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Üsame bin Zeyd bin Harise ve azatlısı Salih'ten başka kimse yoktu. Efendimizin en yakın çevresi amcası Abbas, Ali Efendimiz, Fadıl, Kusem ve Zeyd'in oğlu Üsame ve bir de Salih var onun azatlısı. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıkamak için toplanmışlar. Yıkamak için toplandıkları zaman Evs bin Havli el-Ensari kapının arkasından seslendi. Ardından Avf bin Hazreç oğullarından biri seslendi. Avf Bedir Savaşı'na katılmıştı. Bu kişi Ali bin Ebu Talib'e, "Ey Ali, Allah için diyorum, biz de Resulullah'a hizmetten payımızı alalım," dedi. Ali ona, "İçeri gir," dedi. Bunun üzerine içeri girdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yıkanmasında hazır bulundu. Ancak yıkamaya kalkışmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gömleği üzerinde iken kendisini göğsüne dayadı. Abbas, Fadıl, Kusem ve Ali ile birlikte Resulullah'ı çevirmekteydi. Üsame bin Zeyd ve azatısı Salih de su dökmekteydi. Bu bölümü anlamaya çalışıyoruz. Avf, Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine dayanmış. Abbas, Fadıl, Kusem ve Ali Resulullah'ı çeviriyor. Üsame ve Salih de su döküyor. Ali onu yıkamaya başladı. Başka ölülerde görülen akıntı benzeri hiçbir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de yoktu. Ali Efendimiz yıkama işini bitirene kadar hep şöyle diyordu. "Anam babam sana feda olsun. Dirin de ölün de ne kadar temiz," diyor. Hazreti Ali sürekli bunu söylüyordu. "Anam babam sana feda olsun. Dirin de ölün de ne kadar temiz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi su ve sidir ile yıkıyordu. Sonra onu kurttular ve her ölüye yapıldığı gibi yapılan şeyler yapıldı. Ardından iki beyaz ve bir hibere Yemeni hırka ile Peygamber aleyhissalatü vesselam üç giysiyle kefenlediler. Sonra Abbas iki kişiyi çağırıp, "Biriniz Ebu Ubeyde bin Cerrah'a gitsin, biriniz de Ebu Talha'ya gitsin Ensar'dan." Ebu Ubeyde'ye mezarın ortası çukur, şak açan biriydi. Ebu Talha ise Medineliler için lahit yapardı. Abbas onları gönderirken kendilerine ya da kendi kendisine, "Allah'ım peygamberin için sen seç," dedi. Bunun üzerine gönderilen iki kişi yola çıktı. Ebu Ubeyde'ye giden kişi onu bulamadı. Diğeri ise Ebu Talha'yı buldu. O da gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lahit açtı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi biliyorsunuz Hazreti Ayşe'nin odasına defnetti Müslümanlar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu anıyla vefatından sonraki yıkanmasıyla ilgili anı okuduk. Üzerinde söz söyleme imkanım da yok. Bu kadarla ifade edelim ve devam edelim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccından da bir hatıra. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. İbn Abbas bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında kurban olarak 100 deve kesti. Bunlardan 30'unu kendi elleriyle keserken geriye kalanları emriyle Hazreti Ali kesti. Sonra ona "Bunların etlerini, derilerini ve palanlarını insanlar arasına dağıt. Kesen kişiye de bunlardan, yani etten, deriden, palandan bir şey verme. Sonra her bir deveden bir parça et alıp bir kazana koy da etinden yiyip suyundan içelim," buyurdu. Hazreti Ali de denileni yaptı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 2370. hadis-i şerifi okuyacağım inşallah. Hazreti İbn Abbas bize aktarıyor. Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dedi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rum Kayseri Heraklius'a bir mektup yazıp onu İslam'a davet etti. Bu mektubu Dıhye el-Kelbi'ye verip Busra valisine teslim etmesini istedi. Busra valisi de bu mektubu Heraklius'a ulaştıracaktı. Heraklius Allah tarafından Pers ordularından gelecek tehlike savuşturulunca Humus'tan İlya'ya yani Beytülmaksis'e kadar halılar üzerine yürümüştü. Heraklius Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği mektubu alıp okuyunca Resulullah'ın kavminden birini bulun da onun hakkında bazı şeyler sorayım dedi. Birinci bölüm bu şekilde. Heraklius Kudüs'te ve mektup ona ulaştı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kavminden, Kureyşlerden insanlar aramalarını emretti ve buldular. Kureyş kafirleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında yapılan anlaşma, Hudeybiye anlaşması zamanında bir grup Kureyşli tüccar ile Şam bölgesinde bulunan Ebu Süfyan bin Harp olanları bana şöyle anlattı, diyor Abdullah İbni Abbas. Heraklius'un elçisi bana geldi ve arkadaşlarımla birlikte bizi İlya'ya götürdü. Yanına girdiğimizde başında tacı krallığının meclisinde oturuyordu. Etrafında da Bizans'ın ileri gelenleri bulunuyordu. Heraklius tercümanına içlerinden peygamber olduğunu söyleyen adama soy açısından en yakın olanın kim olduğunu sor dedi. Tercüman sorunca ben daha yakınım dedim. Bana akrabalık derece nedir diye sorunca amcaoğullarıyız dedim. Bunun üzerine beni alıp önünde oturttular. Arkadaşlarımı da arkama aldılar. Geldiğimiz kafilede de benden başka Abdülmenaf oğullarından kimse yoktu. Heraklius onu bana yaklaştırın deyince yanına yaklaştım. Arkadaşlarım da hemen arkamda durdurdu. Sonra tercümanına. Arkadaşlarına şu adama peygamber olduğunu söyleyen kişi hakkında sorular soracağımı, yalan söylemesi halinde bunu bildirmelerini söyle dedi. Oysa arkadaşlarım benim orada yalan söylediğimi daha sonra anlatmalarından çekinmeseydim, vallahi Heraklius'a orada yalan cevaplar verecektim. Heraklius tercümanına, bu adamın asaleti nasılmış sor dedi. Sorunca ben onun çok asil bir soyu var dedim. Daha önce sizden böyle bir iddiada bulunan çıktı mı? Hayır. Peygamber olduğunu söylemeden önce hiç yalan söyler miydi? Hayır. Atalarından kral olan biri var mı diye sorunca yine hayır dedim. Heraklius ona tabi olanlar toplumun seçkin kişileri mi yoksa zayıf olanları mı diye sorunca zayıf olanları dedim. Peki ona tabi olanlar artıyor mu yoksa azalıyor mu diye sorunca artıyorlar dedim. İçlerinden Müslüman olduktan sonra yeni dini beğenmeyip bu dinden dönen var mı diye sordu. Hayır dedim. Peki ihanet eden biri mi diye sorunca hayır ama şu an onunla anlaşma halindeyiz ve bu barış anlaşmasının bozulmasından çekiniyoruz dedim. Daha sonra arkadaşlarım yalan söylediğimi anlatmasınlar diye de sözlerime yalan olan tek bir kelime dahi katamıyordum. Onunla savaştınız mı ya da o sizinle savaştı mı diye sorunca evet dedim. Peki savaşmanızın sonucu ne oldu diye sorunca galibiyet bir onun bir bizim oldu. Bazen o kazandı. Bazen de biz dedim. Heraklius onun sizden istediği nedir diye sorunca sadece Allah'a kulluk etmemizi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamamızı, atalarımızın daha önce taptıkları şeylerden uzak durmamızı, namaz kılmamızı, doğru, dürüst, vefalı olup sözlerimizde durmamızı ve emanetleri geri vermemizi istiyor dedim. Sonra tercümanına bana şunu demesini emretti. Ben sana onun asaletini sordum. Sen içinizde onun asil bir soyu olduğunu söyledin. Peygamberler de kendi kavimlerinin asalet sahibi kişileri arasında çıkarlar. Sana daha önce içinizden böyle bir iddiada bulunan olup olmadığını sordum. Sen olmadığını söyledin. Eğer önce biri böyle bir iddiada bulunsaydı o zaman kendinden önce söylenmiş bir şeye uymuş derdik. Bu iddiasından önce yalan söylediğini gördünüz mü diye sordum. sen yalanını görmediğinizi söyledin. O halde insanlara yalan söylemeyi bırakıp da Allah adına yalan söyleyecek değildir. Ben sana ataları arasında daha önce bir kral olup olmadığını sordum. Sen olmadığını söyledin. Eğer ataları arasında kral olan biri olsaydı, onun da atasının bu krallığını geri istediğini düşünürdük. Ona tabi olanların toplumun seçkinleri mi yoksa zayıfları mı olduğunu sordun. Sen zayıfları olduğunu söyledin. Zaten peygamberlerin tabileri, ona uyanları her zaman zayıf olurdu. Ona tabi olanlar, uyanlar artıyor mu, eksiliyor mu diye sordum. Sen arttıklarını söyledin. İman tamamlana kadar da zaten hep böyle olur. Dinine giren birinin bu dini beğenmeyip de geri döndüğü oldu mu diye sordum. Sen olmadığını söyledin. İşte iman da böyle bir şeydir. Kişinin kalbine girdiği zaman hiçbir şey onu çıkaramaz. İhanet edip etmediğini sordum. Sen ihanet eden biri olmadığını söyledin. Zaten peygamberler böyledir. Onunla savaşıp savaşmadığınızı sordum. Sen savaştığınızı, savaşın bazen onun lehine, bazen de sizin lehinize olduğunu, kimi zaman onu sizi yendiğini, kimi zaman da sizin onu yendiğinizi söyledin. Peygamberler de hep buna maruz kalırlar. Ama sonuç hep onların lehlerine olur. Sizden istediği şeyin ne olduğunu sordum. Sadece Allah'a kulluk etmenizi, ona hiçbir şey ortak koşmamanızı, atalarınızın daha önce taptıkları şeylerden uzak durmanızı, doğruluğu, namaz kılmanızı, dürüst vefalı olup sözlerinize durmanızı ve emanetleri geri vermenizi istediğini söyledin. Bunlar peygamber olan birinin özellikleridir. Onun yakın bir zamanda ortaya çıkacağını biliyordum. Ancak sizin içinizden biri olacağını tahmin etmemiştim. Eğer onun hakkında söylediklerin doğru ise şu durduğum yere sahip olması da uzak değildir. Ona kavuşabileceğimi bilsem onunla görüşmek isterdim. Şu an yanında olsaydım ayaklarını yıkardım dedi. Heraklius bunları söyledi. Bu enteresan bilgileri ortaya koydu. İmanın neredeyse ucunu tuttu fakat yakalayamadı ve kaybedenlerden oldu. Müslümanca bir hayatı yaşayamadı diyebildik, biliyoruz. Mevla doğruyu görüp doğruyu tutanlardan ve böylece onun izi sıra gidenlerden eylesin bizleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.